Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 8 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Havada Bulut. Sait Faik Abasıyanık. Yapı Kredi Yayınları. 1. baskı İstanbul Ekim 2002. Okuyan Feyza Çağlar. Bir adam Burgaz Adası'nda oturmuş, düşleri, anıları karışıyor birbirine. Çocukluk, gençlik, yaşlılık yılları karışıyor birbirine. Bir takım insanlar var hikayelerinde, onlar da karışıyorlar birbirlerine. Öyle yerler oluyor, anlatılan kişilerle anlatan kişileri seçemiyorsunuz birbirinden. Nurullah Ataç. Haksızlıkların olmadığı bir dünya. İnsanların hepsinin mesut olduğu, hiç olmazsa iş bulduğu, doyduğu bir dünya. Hırsızlıkların, başkalarının hakkına tecavüz etmelerin bol bol bulunmadığı. Pardon efendim, bol bol bulunmadığı ne demek? Hiç bulunmadığı bir dünya. İsteyen büyük yazarın ilk kez 1951'de yayınlanan hikaye kitabı, Havada Bulut dergilerde kalan, kitaplarına alınmamış iki hikayenin de eklenmesiyle yeniden gözden geçirilerek hazırlandı. Mektuplar, manuskriler ve gün ışığına çıkmamış yepyeni metinler sırada. İçindekiler. Havada Bulut. Ay ışığı. Havada Bulut. Büyük Hülyalar Kuralım. Karidesçinin Evi. Yorgia'nın Mahallesi. Kurabiye. Korkunç Bir Pastane. Eleni ile Katina. Falcı Matmazel Todori. Birinci Mektup. İkinci Mektup. Sonu. 1 Nisan'da bir erik ağacı ile konuştum. Mehmet Bey'e göre. Değerli yazarımız Sait Faik Abasıyanık'ın kanuni temsilcisi bulunan Darüşşafaka Cemiyeti, 30 Mart 1863 tarihli padişah fermanı ile babası ölmüş ve maddi durumu yetersiz kız ve erkek öğrencilere karşılıksız eğitim sağlamak amacıyla kurulmuştur. Faaliyete geçtiği yıldan bu yana kendisini yenileyen, 1955 yılında kolej eğitimine, 1972 yılında da karma eğitime geçen kurum, 1994 yılında da Maslak'taki modern kampüsüne taşınmıştır. Türkiye'de bir hayır kurumu tarafından açılan ilk özel okul olan Darüşşafaka, babası vefat etmiş yoksul fakat yetenekli kız ve erkek çocuklarımıza giyim, barınma, yemek, kitap, sağlık hizmetleri dahil öğretim olanaklarını karşılıksız olarak yatılı ve karma eğitim vererek sağlaması bakımından da ilk halk okulu olma özelliğine sahiptir. Halen İngilizce eğitim yapan ve 900 öğrencinin öğrenim gördüğü kurumun tüm giderleri, devlet yardımı olmaksızın sadece hayırsever halkımızın bağışları ve bu bağışların değerlendirilmesi suretiyle Darüşşafaka Cemiyeti'nin kendi imkanlarıyla karşılanmaktadır. Sait Faik Abasıyanık sağlığında birkaç kez, o zaman İstanbul Fatih'te bulunan Darüşşafaka Lisesi'ne gitmiş, orada okuyan çocukları çok takdir ederek onlarla ilgilenmiş, ölümünden sonra tüm mal varlığının Darüşşafaka'ya verilmesini istemişti. Annesi Makbule Abasıyanık da bu arzuya uyarak telif haklarını cemiyette bırakmış, ancak Burgazada'daki köşkün müze olarak korunmasını ve oğlu adına her yıl bir hikaye armağanı verilmesini şart koşmuştur. Darüşşafaka Cemiyeti kendisine 1964 yılında intikal eden, bu vasiyette titizlikle sahip çıkarak köşkü müze halinde korumakta ve o yıldan bu yana Sait Faik Hikaye Armağanı adı altında Türkiye'nin en ciddi edebiyat yarışmalarından birini düzenleyerek değerli yazarın her yıl hatırlanmasını sağlamaktadır. Havada Bulut. Yayın Notu. Havada Bulut yeniden basıma hazırlanırken kitabın Sait Faik Abasıyanık hayattayken Varlık Yayınları tarafından 1951 yılında yapılan ilk baskısı esas alındı. Dönemin dil anlayışına uygun olan yazım biçimleri günümüze uyarlandı ve okumayı kolaylaştıracağı düşünülerek gerekli olduğu durumlarda noktalama işaretleri eklendi ya da çıkarıldı. Havada Bulut Büyük Doğu Dergisi'nin 22 Şubat 5 Temmuz 1946 tarihli 17-36. sayılarında roman başlığı altında 20 bölüm olarak tefrika edilmiştir. Varlık Yayınları tarafından kitaplaştırılan bu öyküler bütünlük açısından bir roman izlenimi uyandırmaktadır. Tefrikada yer alan bazı öyküler Sait Faik Abasıyanık'ın sağlığında farklı dergilerde de yayınlanmıştır. Ayrıca tefrikada bulunan ancak kitabı alınmayan 1 Nisan'da bir erik ağacıyla konuştum ve Mehmet Bey'e göre adlı iki öykü tefrikadaki sıraları belirtilerek kitabın sonuna tarafımızdan eklenmiştir. Herhangi bir dergide yayınlanmadan yazar tarafından doğrudan kitaba alınan öyküler öykü sonlarında yayıncı notuyla belirtilmiştir. Sait Faik Abasıyanık 18 Kasım 1906'da Adapazarı'nda doğdu. Çocukluğu Adapazarı'nda geçti. İlk öğrenimini Rehberi Terakki Okulu'nda yaptı. Orta öğreniminin bir kısmını İstanbul Erkek Lisesi'nde, diğer kısmını ise Bursa Lisesi'nde tamamladı. 1925-1928. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde başladı. 1928. İki yıl sonra babasının isteği üzerine iktisat eğitimi için Venedik üzerinden İsviçre'ye gitti. Lozan'da kısa bir süre kalarak Fransa'nın Grenoble kentine geçti. Sanatı ve kişiliği üzerinde derin izler bırakacak çok sevdiği bu Fransız şehrinde 3 yıl yaşadı. Fransa'dan döndükten sonra bir süre Halıcıoğlu Ermeni Yetim Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. Çocukluğundan beri tüccar olmasını istediği babasının zorlamasıyla ticarete atıldı ve başarılı olamadı. Babasının 1930'daki ölümüyle geçimini yalnızca kalemiyle sağlamanın yollarını aradı. Kısa bir süre sonra Haber Gazetesi'nde muhabirlik yaptı. 1942. Yazarlığa lise yıllarında başlayan Sait Faik'in ilk şiiri Mektep Dergisi'nde yayınlandı. 1925. İlk yazısı Uçurtmalar Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı. 1929. 1934'ten itibaren kendini neredeyse bütünüyle öyküye veren yazar, denizi, emekçileri, çocukları, yoksulları, işsizleri ve balıkçıları yalın, şiirsel bir dille anlatarak Türk edebiyatına yeni bir öykü anlayışı getirdi. Daha önce Atatürk'ü de onur üyeliğine seçen ABD'deki Uluslararası Mark Twain Derneği tarafından çağdaş edebiyata yaptığı katkılarından dolayı onur üyeliğine seçildi. 1953. 11 Mayıs 1954'te İstanbul'da öldü. Yapıtları: Öykü, Semaver 1936 Remzi Kitabevi, Sarnıç 1939 Çığır Kitabevi, Şahmerdan 1940 Çığır Kitabevi, Lüzumsuz Adam 1948 Varlık Yayınları, Mahalle Kahvesi 1950 Varlık Yayınları, Havada Bulut 1951 Varlık Yayınları, Kumpanya 1951 Varlık Yayınları, Havuzbaşı 1952 Varlık Yayınları, Son Kuşlar 1952 Varlık Yayınları, Alemdağ'da Var Bir Yılan 1954 Varlık Yayınları, Az Şekerli 1954 Ö.S. Varlık Yayınları, Roman, Medarı Maişet Motoru, ikinci baskısı Bir Takım İnsanlar adıyla, 1944 Yokuş Kitabevi, Kayıp Aranıyor 1953 Varlık Yayınları, Şiir, Şimdi Sevişme Vakti 1953 Yenilik Yayınları, Röportaj Öykü, Tüneldeki Çocuk 1955 Varlık Yayınları, Mahkeme Kapısı 1956 Varlık Yayınları. Diğer yapıtları: Balıkçının Ölümü, Yaşasın Edebiyat 1977 Bilgi Yayınevi, Açık Hava Oteli 1980 Bilgi Yayınevi, Müthiş Bir Tren 1981 Bilgi Yayınevi, Sevgiliye Mektup 1987 Bilgi Yayınevi. Çeviri: George Simenon'dan Yaşamak Hırsı 1954 Ö.S. İstanbul Yayınları. Havada Bulut. Bu uzun bacaklı, karınsız, niyeti kötü bakışlı sarışın adamın hayatına ait bildiklerimi şu veya bu kimseden öğrenmiş değilim dersem inanmayın. Bu adam hakkında söylenenleri buraya yazmasak da olurdu. Dedikodunun kıymetsiz bir şey olduğunu ortaya sürmek de doğru değil. Hiç olmazsa bir zevki vardır kafirin. Dedikodu biraz alaminüt fotoğrafa benzer. İcap ederse bu adam üzerine sinmiş dedikodu havasından da söz açabiliriz. Korkumuz yok. Yanında köpeğiyle beraber denize nazır bir arsanın setleri üzerine oturmuştu. Köpek arka ayakları üstüne çökmüş, ön ayakları dimdik heykel gibi, burnu ıslak soğuk. Arada bir ince sesler çıkarıyor, sonra sahibine gidelim der gibi bakıyordu. Adam cigarasını yaktıktan sonra otur dedi. Oturduğun yerde. Köpek ön ayaklarını uzatıp burnunu arasına koydu. Gözlerini kapadı. Hafif bir rüzgar köpeğin sarı tüylerini, adamın sarılı beyazlı sert saçlarını oynatıyordu. Adamın yüzünde manalı hatlar vardı. Sevilmemişlerin, çok üzülmüşlerin, sarhoşların, bir zaman güzelken çirkinliği vermişlerin, okumuşların, hasılı içi rahatsızların yüzlerindeki ifade. Bu adamın da yüzünden bir takım manaları insan işi yoksa bulup çıkarıverir. Gözlerinin etrafında 7-8 çizgi, hayatında çok güldüğünü değil, yüzünü güneşe verip mavi gözlerini kıstığını ifade ediyor dersem inanmalısınız. O aynaya baktığı zaman bu çizgilerin gülmekten değil, güneşe bakmaktan olduğunu köpeğine söylemiştir. Bir köpeğe söylenilmiş lakırdığı komşulardan hiçbiri işitmemiştir denebilir mi? Komşular değil, memleketin posta müvezziği, bu her gün dağıttığı mektuplar kendilerini merak ettire ettire onu bu hale sokmuş gibi, her tenha yerde kendisine cigara ikram eden her adama, ''Ha, hani şu köpeğiyle konuşan adam mı? Birader, dün mektup götürmüştüm. Sokak kapısı da aralıktı. İçeriden bir takım sesler geldi. Kulak kabarttım tabii. Kendi kendime, bu evde bu adamla köpekten başka mahluk yok. Allah Allah, bu ne iştir? Bu adam ne halt karıştırır? Kiminle konuşur böyle diyordum. Başımı uzattım, baktım. Meğer köpekle konuşmaz mı? Kendisi aslen Urumeli'li Türktür. Köpekle Rumca konuşur. Cigara ikram eden adam der ki, ne diyordu Allah aşkına köpeğe, yoksa Rumca bilmez misin? Nasıl bilmem beyciğim? 15 senedir Burum köyünde müvezzilik ederim. Nasıl bilmem Rumca? Yalnız beyciğim, dilim damağım kurudu. Şuradan bir de gazozcuk ikram edin. Kolay mı efendim mahalleleri dolaşmak? Vallahi öyle akşamlar olur ki beyefendi, ayakkabılarımı çıkardığım zaman sanki ayaklarım benim sabahki ayaklarım değilmiş gibi olur. En aşağı iki misli büyürler. Oh neyse, gazozu soğukmuş domuzun. Her zaman değildir. Evet, ne diyordum? Ha, baktım içeriden sesler geliyor. Kulak verdim. Sen diyordu, beni ihtiyar mı sanırsın? Hayır, ihtiyar sanmazsın bilirim. Dağ bayır dolaşırken yorulur muyum? Ama diyeceksin ki hayatında çok güldün de bu gözlerinin kenarındaki çizgiler ondan. Ağzının kenarındakilerdi. Hayır azizim, ben hiç gülmedim demem, güldüm. Güldüm ama şöyle içten candan gülmedim. Hem ben ne zaman böyle gülmek istesem anamın bir sözü hatırıma gelir. Çok gülen çok ağlar sözü. Bir türlü istediğim gibi gülemem. Şöyle hani insanlara selam kabilinden bir gülümsemek mecburiyeti vardır. En mesut anımda o kadar gülebildim. Selam makamında da hiç gülümsemedim. Sonradan ağlayacağımdan korktum. Lafı uzattım dostum. Bu çizgiler senin anlayacağın gülmekten değil, güneşten. Evet, bildiğimiz güneşten. Sen bilirsin beni, ben güneşte çok gezerim. Hem bak dikkat et, sol gözümde çizgi daha fazladır. Onu yürürken daha fazla kısarım da ondan. O gözüm doğuştan zayıftır. Bereket öteki sağlam da idare ediyoruz. Yoksa monokul takmak lazım gelecekti. Düşün beni bir defa dostum, tek gözlüklü züppeyi. Posta müvezziğinin şu yukarıda yazdığımız şekilde anlattığını farz etsek ne çıkar? Böyle anlatmamıştır ama sesinin yılan ıslığına benzeyen ısırıcı halini, yalan bakışı gibi sarı, soğuk bakışını anlattığını eklerseniz dinleyenin, işittiklerini başka birisine naklederken müvezziğinin bakışından, kıpırdanışından, sesinin ıslığından ilave ve tarh edilmiş bir başka muavereyi anlatmasına imkan olmadığını siz de teslim edersiniz. Şimdi artık yazıcı sırlarımı açığa vurarak bana bir gazoza, bir cigaraya mal olmuş kısımlardan arta kalan tarafları da yazmaya hazırlandığım için bir küçük mukaddeme yapacağım. Bundan sonraki kısmı okuyucuya nasıl öğrenmiş bunları acaba diye sualler sordurarak yazıma devam edeceğim. Nasıl öğrendiğime gelince onu da söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim ama yine şunları ilaveden de kendimi alamıyorum. Belki bu adamla aynı evde beraber yattık. Belki o adam benim demeyeceğim. Mesela size odasında başını kaşıdı diye yazsam nereden biliyorsun, gördün mü diye bana sorabilirsiniz. Yahut sabahleyin uyandığı zaman içinde bir yorgunluk duygu desem ne gülünç bir cümle olur. Okuyucu bana sen o adam mısın be herif? Herifin içini nereden biliyorsun diye sorabilir. Haklıdır da. Ben şu hikayemin devamınca aynı hataları yapmaya hazırlanıyorum. Mazur görün. Bilmem size yazıya başlarken bu adamla olan müthiş iç akrabalığımı söylemiş miydim? Burada yine bir noktayı daha açıklamadan asıl konuya giremeyeceğim. O da bu hikayenin içindeki adamın hem bana çok yakınlığıdır hem de posta müvezziğinin lakırdıları gibi başka insanların o adam hakkında bildiklerini de yazarsam o adamla benim aramda aynı zamanda hiçbir münasebetin bulunmadığını yazıyorum demektir. Bu böylece malum ola. Posta müvezziğinin söylediği gibi onun insanlardan kaçtığını sanmıyorum. Yalnız başına dolaşmasının bir sebebi vardır. Bette. Bu sebebi o belki kendisi de bilmiyor. Ona göre kendisi böyle dört tarafı su ile çevrili yerlerin adamı değildir. Büyük şehir adamıdır. İnsan sayısı milyonu geçen şehirlerin adamıdır o. Yoksa böyle küçük yerlerde o adamla kimse aşinalık etmez, rakı içmez, konuşmaz. İlk günlerde hakkında bir şeyler öğrenmek için dostlar bulunabilir ama sonra hepsi çekilir. Onu köpeğiyle yalnız bırakabilirler. Kimse meşgul olmaz onunla. Son sözü söyleyen bir posta müvezziği yerine bir berber olur.
Ayrım sonu.